İkiye bölünen Vikont, Italo Calvino.
Ayrım 2.
Kılıcını çekip Namlu'nun karşısına geçti. O iki gök bilginini korkutacağını sanıyordu. Korkmak bir yana adamlar tam göğsüne ateş ettiler. Teralbalı Medardo havaya uçtu. Akşam çarpışmalara ara verildi. İki araba savaş alanındaki Hristiyanları toplamaya başladı. Arabalardan biri yaralılar, öbürü de ölüler içindi. İlk seçim savaş alanında yapılıyordu. Bunu ben alıyorum, şunu da sen al. Kurtarılabilecek bir şeyleri olduğu izlenimi uyandıranları yaralılar arabasına koyuyorlardı. Sadece parça, kalıntı haline gelmiş olanlar kutsanarak gömülmek üzere ölüler arabasına yükleniyordu. Ceset adı bile verilemeyeceklerse yem olarak leyleklere bırakılıyordu. O günlerde kayıplar arttığı için bol yaralı derlenmesi talimatı verilmişti. Bu nedenle Medardo'nun kalıntıları da yaralı sayılmış, yaralılar arabasına konulmuştu. İkinci seçim hastanede yapılıyordu. Çarpışmalardan sonra Sahra Hastanesi, çarpışmaların kendilerinden de ürkütücü bir görünüme bürünüyordu. Yerde içinde kurbanların bulunduğu sedyeler sıralanıyor, bunların çevresinde ellerinde penseler, keskiler, iğneler, kesilmiş organlar, sicim yumrukları taşıyan, burunlarından soluyan doktorlar yer alıyordu. Ölmüş bile olsa her cesedi yeniden yaşama döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir yeri testereliyorlar, bir yeri dikiyorlar, akıntılara tampon koyuyorlar, damarları eldiven gibi ters yüz edip yerlerine yerleştiriyorlar, içine kandan çok sicim koyuyorlar ama onarımı tamamlayıp her şeyi kapatıyorlardı. Bir hasta ölünce işe yarar nesi varsa bir başkasının onarımında kullanılıyordu. İşleri en çok karıştıran bağırsaklar oluyordu. Bir kez dağılınca yerlerini nasıl yerleştireceklerini bilemiyorlardı. Çarşaf kaldırılınca Vikont'un vücudunun ürkütücü bir biçimde parçalanmış olduğu görüldü. Sadece bir kolu ile bir bacağı eksik değildi. O kolla o bacak arasında yer alan göğüs ve karın bölümleri de tam isabet sağlayan mermi tarafından yok edilmişti. Tuzla buz olmuştu. Başta bir göz, bir kulak, bir yanak, yarım burun, yarım ağız, yarım çene, yarım alın vardı. Başın öbür yarısından geriye bir hamur kalmıştı. Kısaca demek gerekirse sadece yarısı, sağ tarafı kurtulmuştu. Üstelik olduğu gibi kalmıştı. Paramparça olan sol tarafı ayıran büyük oyuk bir yana bırakılacak olursa üstünde bir tek çizik bile yoktu. Doktorlar çok hoşnuttular. Aman ne güzel yaralı diyorlardı. Bu arada ölmeyecek olursa kurtarmayı deneyebilirlerdi. Hemen çevresini sardılar. Bu sırada koluna ok saplanmış zavallı askerler kan zehirlenmesinden ölüyorlardı. Diktiler, yerleştirdiler, yoğurdular, kim bilir daha neler yaptılar. Bilinen ertesi gün dayımın tek gözünü, yarım ağzını açtığı, burun deliğini şişirip soluk aldığı. Teralbalıların güçlü mayası dayanıklı çıkmıştı. Artık yaşıyordu ve ikiye bölünmüştü. Dayım Teralba'ya döndüğünde 7-8 yaşlarındaydım. Akşam geldi. Hava kararmıştı, aylardan Ekim'di. Gökyüzü kapalıydı. Gün boyunca üzüm toplamıştık. Salkımlar arasından da karaya çalan denizde imparatorluğun bandırasını taşıyan bir geminin yelkenlerinin yaklaşmakta olduğunu görmüştük. O sıralarda her gördüğümüz gemiye Mastro, Mastro efendi, bey patron. Medardo bu gemiyle dönüyor derdik. Dönmesi için sabırsızlandığımızdan değil, bir şeyler bekliyor olmak için yapardık bunu. O kez dediğimiz doğru çıkmıştı. O akşam Fior Fiero adındaki bir delikanlı kazanın tepesinde üzüm ezerken gelenler var diye bağırınca buna inandık. Etraf neredeyse kapkaranlıktı. Vadinin dibinde katırcıların yaktıkları meşaleleri gördük. Sonra köprüden geçtiklerinde elle taşınan bir sedye seçtik. Hiç koşku yoktu. Vikont savaştan dönüyordu. Haber hemen vadiye yayıldı. Şatonun avlusunda dostlar, akrabalar, bağcılar, çobanlar, silahşörler toplandı. Sadece artık avluya bile inmeyen Medardo'nun babası, benim de dedem, yaşlı Vikont Ayvolfo eksikti. Dünya işlerinden bıktığı için sanından savaşa gitmeden önce oğlu adına vazgeçmişti. Şu aralar şatonun büyük kuşhanesinde beslediği kuşlara tutkusu büsbütün artmıştı. Yatağını da taşıtıp kuşhaneye kapanmıştı. Ne gündüz çıkıyordu oradan ne de gece. Yemeklerini kuşların yemleriyle birlikte kuşhanenin parmaklıkları arasından veriyorlardı. Ayolfo her şeyini bu yaratıklarla bölüşüyordu. Oğlunun savaştan dönmesini beklerken saatlerini sülünlerin, kumruların sırtlarını okşayarak geçiriyordu. Şatomuzun avlusunda hiç bu kadar insan görmemiştim. Başkalarından dinlediğim şenlik ve savaş dönemleri geride kalmıştı. İlk kez surların ve kulelerin nasıl bakımsız, keçileri otlatıp domuzlara su içirttiğimiz avlunun nasıl çamurlu olduğunu fark ettim. Beklerken herkes Vicomte Medardo'nun nasıl döneceğini tartışıyordu. Türkler tarafından ağır biçimde yaralandığı haberi çoktan ulaşmıştı. Ama sakat mıydı, aksak mıydı, yoksa yüzü gözü yaralar bereler içinde miydi? Kimse bu konuda kesin bir bilgiye sahip değildi. Sedye görmek daha da kötü sonuçları akla getiriyordu. Sonunda sedye yere bırakıldı. Kara gölgenin tam orta yerinde bir göz bebeğinin ışıltısı görüldü. İri yarı, yaşlı, süt nene Sebastian'a yaklaşmak istedi. Ama gölgeden kesin bir karşı çıkış anlamı içeren bir el kalktı. Sonra sedyedeki vücudun yoğun bir çabayla çırpınarak devindiği görüldü. Teralbalı Medardo gözlerimizin önünde bir koltuk değneğine tutunarak ayağa fırladı. Külahlı kara bir cübbe başından yere dek uzanıyordu. Arkaya atılmış sağ tarafı yüzün ve değneğe tutunan kişinin yarısının görülmesini sağlıyordu. Sol tarafta ise her şey sanki kumaşın bolluklarının pililerinin altında kalmış gizlenmişti. Durup çevresindeki bizlere baktı. Kimsenin ağzından tek söz çıkmadı. Zaten belki de o sabit gözüyle bize bakmıyor, sadece kendisinden uzaklaşmak istiyordu. Denizden bir rüzgar kalktı. Bir incir ağacının tepesinde kırılan bir dalın çıtırtısı duyuldu. Dayımın cübbesi dalgalandı, rüzgar cübbeyi şişiriyor, bir yelken gibi yayıyor, sanki vücudun içinden geçiyordu. Hatta sanki hiç vücut yoktu da cübbe bir hayaletinki gibi bomboştu. Sonra daha iyi bakınca direğe çekilmiş bir bayrak gibi durduğunu gördük. Direk omuzdan, koldan, böğürden, koltuk değneğine abanan ne varsa ondan oluşuyordu. Gerisi yoktu. Her biri ayrı bir yöne dönük, neredeyse birbirine bitişik sırtları dik açılı, garip bir çizim oluşturan keçiler, Vicomte'u sabit, anlamsız bakışlarla süzüyorlardı. Daha duyarlı, uyanık omuzlar çığlıklar atıp kaçışırken, göbekleri birbirine tosladı. Sonunda bizler de korkumuzu gizleyemez olduk. Sütlüne Sebastian'a kollarını kaldırarak, "Felaket!" diye bağırdı. Bizde böyle bir izlenim uyandırmış olmanın öfkesi içindeki dayım, koltuk değneğinin ucunu öne sürdü. Bir pergel gibi devinerek şatonun girişine doğru itti kendini. Ama giriş merdivenlerine bacak bacak üstüne atarak sedye taşıyıcıları oturmuşlardı. Altın küpeli, usturayla kazılı kafalarında saç ibikleri ya da kuyrukları bitmiş, üstleri başları dökülen insanlardı bunlar. Ayağa kalktılar. Reisleri olduğu anlaşılan çantalısı, "Ücretimizi bekliyoruz senyor," dedi. "Kaç para?" diye sordu Medardo. Sanki gülüyordu. Çantalı adam, sedye ile taşımanın ücretinin ne olduğunu bilirsiniz dedi. Dayım kemerinden bir kese çıkartıp şıkırdattıktan sonra hamalın ayaklarının dibine attı. Adam keseyi eliyle tarttıktan sonra, ama bu anlaştığımız fiyattan çok az senyor. Rüzgar cübbesinin eteğini havalandırırken Medardo, yarısı dedi. Hamalın yanından geçti. Tek ayağıyla sıçraya sıçraya basamaklardan çıktı. Şatonun içine açılan yarı aralık büyük kapıdan girdi. İki ağır kanadı koltuk değneğiyle iterek gürültüyle kapattı. En sonunda da açık kalmış olan küçük kapıyı çarparak görünmez oldu. İçeriden özel dairesinin bulunduğu şato kanadına giden koridorda yol alan ayağıyla koltuk değneğinin dönüşümlü tıkırtılarını, kapanan açılan kapıların seslerini duymaya devam ediyorduk. Kuşhanenin parmaklıklarının ardında babası ayakta bekliyordu onu. Medardo babasına bir merhaba bile demeye gitmedi. Tek başına odasına kapandı. Kimseye görünmek, yanıt vermek istemiyordu. Uzun süre kapısını çalıp özür dilemek isteyen sütlüne Sebastiana ile bile konuşmadı. Koca Sebastiana karalar giyen, tülle örtülü yüzünde gözlerinin gizledikleri dışında tek bir kırışıklık bulunmayan iri yarı bir kadındı. Teralba ailesinin bütün delikanlılarını emzirmiş, daha büyüklerin hepsiyle yatmış, bütün ölenlerin gözlerini kapatmıştı. Şimdi iki gönüllü mahpusun odaları arasında mekik dokuyor, onlara nasıl yardımcı olabileceğini bilemiyordu. Ertesi sabah Medardo bir yaşam belirtisi göstermemeyi sürdürünce bağ bozumuna koyulduk biz de. Ama kimsenin keyfi yoktu. Bağlarda Medardo'nun başına gelenlerin dışında bir şey konuşulmuyordu. Onu çok sevdiğimizden değil, konunun ilginç ve karanlık olmasındandı bu. Sadece sütlüne Sebastiana şatoda kalmış, her gürültüyü büyük bir dikkatle değerlendiriyordu. Oğlunun böyle kederli ve yabanıl bir biçimde döneceğini sanki kestirmiş olan yaşlı Ayolfo, en sevdiği hayvanlarından birini, bir saksağını bir süredir eğitmiş, kuşa şatonun, o sırada boş olan Medardo'nun dairesinin bulunduğu kanadına dek uçmayı, odanın penceresinden içeri girmeyi öğretmişti. O sabah yaşlı adam saksağının kafesini açtı. Oğlunun penceresine dek uçuşunu izledi. Sonra da ötüşlerini öykünerek saksanlara, baştan karalara yem vermeye koyuldu. Çok geçmeden kafeslere çarpan bir nesnenin çıkarttığı sesi duydu. Dışarıya seyirtti. Tellerin üstünde saksağının ölüsü vardı. Yaşlı adam kuşun ölüsünü avuçlarının içine aldı, bir kanadın kopartılmak istenerek parçalanmış, bir ayağın sanki iki parmak tarafından sıkılarak kırılmış, bir gözün oyulmuş olduğunu gördü. Yaşlı adam saksağını göğsüne bastırdı, ağlamaya koyuldu. Aynı gün yatağa düştü. Akrabaları kuşhanenin parmaklıklarının ardından çok hasta olduğunu görüyorlardı. Ama kimse gidip yardımcı olamıyordu. Çünkü içeriye kapanmış, anahtarları da saklamıştı. Yatağının çevresinde kuşlar uçuşuyordu. Yatalı beri uçuşmaya başlamışlardı. Ne bir yere konuyorlar ne de kanat çırpmaktan vazgeçiyorlardı. Ertesi sabah kuşhaneden içeri bakan sütnüne Vicomte Ayolfo'nun ölmüş olduğunu gördü. Bütün kuşlar denizin ortasında dalgalanan bir kütüğe tüner gibi yatağın üstüne konmuşlardı. Babasının ölümünden sonra Medardo şatodan çıkmaya başladı. Bunu ilk kez fark eden bir sabah kapıları aralık, odaları bomboş bulan sütnüne Sebastiana oldu yine. Vicomte'un peşinden gitmeleri için uşaklar salındı kırlara. Uşaklar koşarken daha akşam ham meyve yüklü olarak gördükleri bir armut ağacının altından geçtiler. Uşaklardan biri "Yukarıya bakın" deyince ağaran güne karşı salınan armutları gördüler. Görünce de korkuya kapıldılar. Çünkü armutlar tam değildi. Her biri uzunlamasına kesilmiş, hala sapına asılı yarım armuttu. Ama her armudun sadece sağ yarısı vardı. Bakılan yere göre sol yarı da olabiliyordu ama hepsi aynı taraftaydı. Öbür yarı yok olmuştu, kesilmişti, belki de ısırılmıştı. Uşaklar, "Vicomte buradan geçmiş" dediler. O kadar gün boyunca aç kalınca belli ki o gece acıkmıştı. İlk ağaca tırmanıp armutları yemişti. Yol boyunca uşaklar bir taşın üstünde kurbağaların özelliği nedeniyle zıplamakta olan hala canlı bir yarım kurbağaya rastladılar. "Doğru yoldayız" deyip ilerlemeye devam ettiler. Yapraklar arasındaki yarım kavunu göremedikleri için bir ara yolu şaşırdılar. Ama geri dönüp kavunu buldular. Böylece çayırlardan ormana ulaştılar. İkiye bölünmüş bir mantar, bir taş mantarı, sonra bir başkasını, zehirli bir kırmızı mantar gördüler. Ormanda yol aldıkça zaman zaman yerden tek ayaklı olarak biten, şemsiyelerinin sadece yarısı açık mantarlarla karşılaştılar. Sanki keskin bir bıçakla ikiye bölünmüşlerdi. Öbür yaralarından tek bir spor bile kalmamıştı geriye. Kurt mantarı, altın mantar, çayır mantarı gibi çeşitli tüylerde mantarlardı bunlar. Zehirli olanların sayısı da neredeyse zehirsizlerinki kadardı. Bu dağınık izlerin peşinden giden uşaklar, rahibeler adını taşıyan ve otların arasında bir bataklık bulunan çayıra geldiler. Şafak söküyordu. Bataklığın kıyısında cübbesine sarılmış Medardo'nun çelimsiz görüntüsü, beyaz, sarı ya da toprak rengi mantarların yüzdüğü suya yansıyordu. Şimdi bu saydam yüzeye serpiştirilmiş olan mantarlar, Medardo'nun yarısını götürdüğü mantarlardı. Suyun üstünde bütünülmüş izlenimi uyandırıyorlardı. Vicomte da onlara bakıyordu. Uşaklar bataklığın öbür kıyısına saklandılar. Bir şey demek cesaretini gösteremediler. Onlar da yüzen mantarlara bakmaya koyuldular. Hepsinin de yenilebilir olduğunu fark ettiler. Peki zehirliler ne olmuştu? Bataklığa atmadığına göre ne yapmıştı onları? Uşaklar yeniden ormanda koşmaya başladılar. Çok uzağa gitmelerine gerek kalmadı. Çünkü patikada elinde sepet bir çocuğa rastladılar. Bütün zehirli mantarlar sepetin içindeydi. O çocuk bendim. Gece tek başıma rahibeler çayırında birden ağaçların arasından fırlayıp kendimi korkutmaya çalışırken ay ışığında çayırda tek ayağı üzerinde seken koluna bir sepet geçirmiş dayıma rastladım. "Merhaba dayı" diye bağırdım. İlk kez bunu demeyi başarıyordum. Beni gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. "Mantar topluyorum" diye açıklamada bulundu. "Çok topladın mı?" "Bak" dedi dayım, "bataklığın kıyısına oturduk. Mantarları seçiyor, kimisini suya atıyor, kimisini sepete bırakıyordu. Sen" dedi, "seçtiği mantarları içeren sepeti bana vererek bunları kızartırsın." Sepetin içindeki mantarların neden yarım olduklarını sormayı düşündüm. Ama bu sorunun yakışık almayacağını anlayıp teşekkür ettikten sonra koşarak uzaklaştım. Mantarları kızartmaya giderken tanıdıklara rastlayıp hepsinin zehirli olduğunu öğrendim. Bu olay kendisine aktarılınca sütnüne Sebastiana, "Medardo'nun kötü tarafı geri dönmüş" dedi. "Bakalım duruşma ne olacak bugün?" Bir gün önce şatonun bekçileri tarafından yakalanan bir haydut çetesinin duruşması yapılacaktı o sabah. Haydutlar bizim arazimizin adamlarıydı. Bu nedenle kendilerini Vicomte yargılayacaktı. Duruşma başladı. Medardo iskemlesinde olanca çarpıklığıyla oturuyor, bir tırnağını kemiriyordu. Haydutlar zincirli olarak getirildiler. Çetenin başı üzüm toplarken sedyeyi ilk gören Fier Fiero adındaki delikanlıydı. Şikayetçiler Provenza'ya gitmekte olan Toskanalı şövalyelerdi. Bizim ormandan geçerken Fior Fiero ile çetesine saldırısına uğramış soyulmuşlardı. Fior Fiero bu şövalyelerin topraklarımıza kaçak olarak avlanmak amacıyla gelmiş olduklarını, bekçilerin görevlerini yerine getirmemeleri üzerine kaçak avcıları durdurup silahlarını aldığını söyleyerek kendini savundu. O yıllarda yol kesmenin çok yaygın bir etkinlik olduğunu, bu nedenle yasaların oldukça yumuşak hükümler içerdiğini belirtmek gerekir. Üstelik bizim oralar bu işlere son derece elverişliydi. Nitekim özellikle kargaşa dönemlerinde ailemizin kimi bireyleri haydut çetelerine katılırdı. Kaçak avlanma ise akla gelebilecek en hafif suçtu.
Ayrım sonu.